Ayrım 7.
Sayfa 86. Sen kadıncağızın şeytanlarını kovunca dünyasını da allak bullak ettin, dengesini bozdun. Geçen gün insanların kendilerine ne kadar zalimce davranabildiklerini konuşmuştuk. Çoğu zaman hayatın ne kadar güzel ve cömert olduğunu göstermeye kalkıştığımızda böyleleri bu düşünceyi şeytandan gelmişçesine reddederler. İnsanlar hayallerinin gerçek olmayacağından korktukları için hayattan çok fazla şey istemeye yanaşmazlar. Ama yürekten savaş vermek istiyorsan, keşfedilmeyi ve ele geçirilmeyi bekleyen muhteşem bir hazine olarak görmelisin dünyayı. Petrus bunları söyledikten sonra Santiago yolunda ne aradığını bilip bilmediğimi sordu. Kılıcımı arıyorum diye yanıtladım. Peki kılıcını niçin istiyorsun? Bana geleneğin gücünü ve bilgeliğini verecek onun için. Yanıtımın pek hoşuna gitmediğini sezmiştim ki, sen burada bir ödülün peşindesin diye devam etti. Bir hayalin peşine düşmeyi göze alıyorsun, o hayalin gerçek olması için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Kılıcınla ne yapacağını daha iyi bilmen gerekir. Kılıcını bulmadan onunla ne yapacağını kafanda iyice açıklığa kavuşturmalısın. Ama senden yana bir şey var, bir ödülün peşindesin. Santiago yolunu sırf bu çaban karşılığında ödüllendirilmek istediğin için yürüyorsun. Sana öğrettiğim her şeyi uyguladığını gördüm. Pratik bir sonuç elde etmek istiyorsun. Bu çok olumlu bir şey. Tek eksiğin ram alıştırmalarını sezginle birleştirmeyi bilmemen. Kılıcını bulup kullanmanın en iyi yolunu yüreğinin dili söyleyecektir. Bu ikisini bir araya getirmezsen egzersizler ve ram alıştırmaları geleneğin işe yaramaz bilgeliğinin bir parçası olur çıkar. Petrus bunu bana farklı bir biçimde daha önce de söylemişti. Gerçi ona katılmıyor değildim. Ama duymak istediğim bu değildi. Başımdan geçenlerden iki şeyi anlayamamıştım. Konuştuğum garip dil ve köpeği kaçırttıktan sonra duyumsadığım sevgi ve mutluluk. Mutluluğa boğulmuştum çünkü yaptığını agape ile yapıyordun. Agape sözünü ağzından düşürmüyorsun ama agape'nin ne olduğunu daha doğru dürüst açıklamadın bana. Sanırım sevgiden de öte bir şeyden söz ediyoruz. Çok doğru. Yakında yoğun sevgiyi, seven insanı yakıp kül eden sevgiyi yaşayacaksın. Şimdilik bu sevginin sende özgürce belirdiğini bilmekle yetin. Bu duyguyu daha önce de yaşamıştım ama çok kısa, üstelik biraz farklı bir duyguydu. Hep mesleğimde büyük bir başarı kazandığımda ya da talihimin yaver gittiği anlarda yaşamıştım. Ama bu duygu doğduğunda hep kendimi dizginlerdim. Böylesi bir duyguyu çok yoğun yaşamaktan korkardım. Mutluluğum başkalarını kıskandıracakmış ya da buna layık değilmişim gibi. Petrus gözünü televizyondan ayırmadan, hepimiz dedi, agape'nin ne olduğunu öğreninceye kadar böyle davranırız. Konuştuğum o garip dilin ne olduğunu sordum. Beni de çok şaşırttı. Santiago yolundaki alıştırmalardan biri değil, Tanrı'nın bir lütfu. Roma yolunun ram alıştırmalarından biri. Tanrısal lütuflarla ilgili bir şeyler duymuştum ama yine de Petrus'tan bana açıklamasını istedim. Kutsal ruhun insanlara sunduğu armağanlardır bunlar. Şifa verme yeteneği, mucizeler yaratma yeteneği, kehanette bulunma yeteneği gibi değişik biçimlerde gösterirler kendilerini. Sen 12 havarinin Pentekost gününde edindikleri başka dillerde konuşma yeteneğini edindin. Pentekost günü, Paskalya'dan 50 gün sonraki pazar günü kutlanan büyük Hristiyan yortusu. Hazreti İsa'nın göğe çıkışının ertesinde kutsal ruhun havarilerin üzerine inişini kutlamayı amaçlıyor. Kutsal kitapta Yeni Ahit'in Resullerin İşleri bölümünde Hazreti İsa'nın Kudüs'te toplanan 12 havarisinin Pentekost gününde kutsal ruhla doluşu anlatılır. Havariler kutsal ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başlarlar. Başka dillerde konuşma yeteneği kutsal ruhla doğrudan iletişimle bağlantılıdır. Güçlü hitabette senin durumunda olduğu gibi şeytan kovmada ve bilgelikte kullanılır. Yolda geçen günlerin ve ram alıştırmaları yalnızca köpeğin karşına çıkardığı tehlikeye yol açmakla kalmadı, aynı zamanda rastlantı sonucu dil yeteneğini ortaya çıkardı. Kılıcını bulmadığın ve Roma yolunu yürümeye karar vermediğin sürece bir daha olmayacak. Yine de hayırlı bir işaretti. Gözüm sesi kısılmış televizyon ekranındaydı. Kömür madenlerinin öyküsünün yerini birbiri ardına konuşan ve tartışan kadınlar ve erkekler almıştı. İkide bir erkek oyuncuyla bir kadın oyuncu öpüşüyordu. bir şey daha var dedi Petrus. O köpekle yeniden karşılaşabilirsin. Bir dahaki sefere başka dillerde konuşma yeteneğini çağırmaya kalkışma çünkü geri gelmez. Sezgine güven. Sezgini güçlendirecek bir başka ram alıştırması öğreteceğim sana. Onunla zihninin gizli dilini öğrenmeye başlayacaksın. O dil ömrün boyunca çok işine yarayacak. Tam kendimi ekrandaki filme kaptırmak üzereydim ki Petrus televizyonu kapattı. Bara gidip bir şişe maden suyu istedi. İkimiz de biraz içtik. Sonra geri kalanı alıp dışarı çıktı. İkimiz de bir süre hiç konuşmadan temiz havayı içimize çektik. Gecenin sessizliğinde gökyüzündeki samanyolu bana bir kez daha amacımın kılıcımı bulmak olduğunu hatırlattı. Bir süre sonra Petrus bana su egzersizini öğretti. Yorgunum ben yatıyorum dedi. Ama bu egzersizi şimdi yap. Sezgini, gizli yanını yeniden çağır. Mantığı bir yana bırak çünkü su akışkan bir maddedir. Kolay kolay denetim altına alamazsın. O yavaş yavaş ve yumuşak bir biçimde seninle evren arasında yeni bir ilişki kuracaktır. Otelin kapısından girmeden köpekten yardım görmek pek sık rastlanan bir şey değildir diye ekledi. Gecenin diriliği ve sessizliğinin keyfini sürüyordum. Otel kırlık yerdeydi ve yanımda kimsecikler yoktu. Aklıma Ipanema'ya gitmiş olan otel sahibi geldi. Güneşin her gün amansızca yakıp kavurduğu o kıraç yerde ne aradığımı herhalde anlayamamıştım. Uyku bastırdığı için egzersizi hemen yapmaya karar verdim. Şişede kalan maden suyunu betonun üstüne döktüm. Küçük bir birikinti oluştu. Kafamda herhangi bir görüntü ya da biçim yoktu. Aramıyordum da. Parmaklarımı soğuk suyun içine dolaştırdığımda ateşin alevlerine bakarken olduğu gibi büyülenip kaldım. Hiçbir şey düşünmüyordum. Yalnızca oynuyordum. Su birikintisiyle oynuyordum. Suyun kenarında bazı çizgiler oluşturdum. Islak bir güneşe benzedi. Ama çizgiler çabucak yeniden birikintiye karışıp yok oldu. Avucumla su birikintisinin ortasına vurdum. Sular etrafa saçıldı. Betonun üstünü su damlacıkları kapladı. Gri bir zemini siyah yıldızlar kaplamıştı sanki. Bu gülünç, hiçbir amacı olmayan ama zevkli egzersize kendimi iyice kaptırmıştım. Zihnimin neredeyse tümden durduğunu hissediyordum. Daha önce ancak uzun meditasyon ve gevşeme alıştırmalarından sonra ulaştığım bir duyguydu bu. Aynı zamanda içimden gelen bir ses, derinlerde zihnimin erişemediği yerlerde bir gücün doğmakta olduğunu ve kendini göstermeye hazırlandığını söylüyordu. Orada su birikintisiyle oynayarak uzun süre kaldım. Egzersizi bir türlü bırakamadım. Petrus su egzersizini yolculuğumuzun başında öğretmiş olsaydı hiç kuşku yok ki bunu bir zaman kaybı olarak görürdüm. Oysa şimdi tuhaf diller konuştuktan ve şeytanları kovduktan sonra bu su birikintisi tepemdeki samanyoluyla kırılgan da olsa bir bağ kurmuştu. Yıldızları yansıtmış, anlayamadığım şekiller oluşturmuş ve bana zaman kaybettiğim duygusunu değil, dünyayla iletişim kurmamın yeni bir şifresini yarattığım duygusunu vermişti. Ruhun gizli şifresiydi bu. Bildiğimiz ama çok ender duyduğumuz bir dil. Kendime geldiğimde çok geç olmuştu. Kapının ışıklarını söndürmüşlerdi. Sessizce otele girdim. Odamda bir kez daha Astray'ni çağırdım. Bir kez daha gözle görülür bir biçimde belirdi. Ona bir süre kılıcım ve hayattaki amaçlarımdan söz ettim. Hiçbir yanıt vermedi ama Petrus çağrılar sürdükçe Astray'nin yanı başımda canlı ve güçlü bir varlığa dönüşeceğini söylemişti. Su egzersizi, sezginin canlandırılması. Emici olmayan düz bir yüzeyde bir su birikintisi oluşturur. Bir süre suya bak, sonra amaçsız bir biçimde öylesine suyla oyna. Kesinlikle hiçbir anlamı olmayan şekiller yap. Bu egzersizi her seferinde en az 10 dakika olmak üzere bir hafta uygula. Bu egzersizden pratik sonuçlar bekleme. Yalnızca sezgini azar azar çağırmaya yarar. Bu sezgi kendini günün başka saatlerine de göstermeye başladığında ona hep güven. Evlilik. Logrono, Yakup yolunda yürüyen hacıların geçtikleri en büyük kentlerden biridir. Uğradığımız kentler arasında Logrono kadar büyük bir tek Pamplona vardı. Ama orada gecelememiştik. Logrono'ya vardığımız öğleden sonra kent büyük bir şenliğe hazırlanıyordu. Petrus hiç değilse bir gece kalmamızı önerdi. Kırların sessizliği ve özgürlüğüne o kadar alışmıştım ki Petrus'un önerisi bana pek çekici gelmedi. Köpekle karşılaşmamın üstünden 5 gün geçmiş, o günden beri her gece Astrein'i çağırmış ve su egzersizi yapmıştım. Kendimi çok sakinleşmiş hissediyordum. Santiago yolunun hayatımda ne kadar önemli olduğunu, hac yolculuğu sona erdikten sonra yapacaklarımın ne kadar büyük bir önem taşıdığını gittikçe daha iyi anlıyordum. Yürümekte olduğumuz yöre çölden farksızdı. Yemekler pek iyi sayılmazdı. Yolda geçen uzun günler insanı bitkin düşürüyordu. Ama ben hayalimi yaşıyordum. Logrono'ya vardığımız gün tüm bu duygular kayboldu. Kırların ılık, temiz havasını ardımızda bırakmış, kendimizi arabalar, gazeteciler ve televizyon kameralarından geçilmeyen bir kentte bulmuştuk. Petrus karşımıza çıkan ilk bara dalıp neler olup bittiğini sordu. Barmen, haberiniz yok mu dedi. Bugün Albay May'nin kızının düğünü var. Kent meydanında büyük bir şölen veriliyor. Ben de erken kapatacağım. Otellerde oda bulmak olanaksızdı. Sonunda Petrus'un sırt çantasındaki deniz kabuklarını fark eden yaşlıca bir karı koca bize evlerinde oda verdiler. Duş yaptıktan sonra yanıma aldığım tek pantolonu giydim. Kent meydanına doğru yola koyulduk. Siyah giysileri içinde tere batmış garsonlar meydandaki masalarda son düzenlemeleri yapıyorlar. Ulusal televizyonun ekipleri de şölen hazırlıklarını filme alıyorlardı. Santiago El Real Kilisesi'nin bulunduğu dar sokağa saptık. Tören az sonra başlayacaktı. En iyi giysilerini giymiş bir yığın insan kiliseye doğru ilerliyordu. Sıcakta kadınların makyajı akıyor, beyazlar içindeki çocuklar huysuzlanıyorlardı. Tepemizde havai fişekler patlarken kilisenin ana kapısında uzun siyah bir limuzin durdu. Damat gelmişti. Kilise tıklım tıklımdı, hiçbir yer kalmadığını görünce meydana dönmeye karar verdik. Petrus kente küçük bir gezintiye çıktı. Ben de meydandaki sıralardan birine oturup törenin bitmesini, şölenin başlamasını beklemeye koyuldum. Yanı başımda patlamış mısır satan bir adam iyi satış yaparım umuduyla kiliseden çıkacak kalabalığı bekliyordu. Siz de davetlilerden misiniz diye sordu. Hayır dedim. Biz Compostela'ya giden hacılarız. Madrid'den oraya bir tren var. Cuma günü binerseniz otel bedava. Evet ama biz hac yolundayız. Satıcı saygıyla bakarak hacca azizler gider dedi. Tartışmaya girmek istemedim. Adam kendi kızının çoktan evlendiğini ama sonradan kocasından ayrıldığını söyleyerek Franco zamanında insanlar daha saygılıydı dedi. Bugün kimse umursamıyor aileyi. Politika konuşmanın hiç de öğütlenmediği tuhaf bir ülkede olduğumu bilmeme karşın yanıt vermeden edemedim. Franco'nun bir diktatör olduğunu, onun zamanındaki hiçbir şeyin bugünkünden daha iyi olamayacağını söyledim. Satıcının yüzü kıpkırmızı kesildi. Sen kim oluyorsun da böyle konuşuyorsun? Bu ülkenin tarihini biliyorum. Halkın özgürlüğü uğruna verdiği savaşı biliyorum. Franco güçlerinin İspanya İç Savaşı sırasında işlediği suçlar hakkında çok şey okudum. Evet, o savaşa ben de katıldım. Yakınlarımın kanı döküldüğünde oradaydım. Senin okudukların umurumda değil, beni sadece kendi ailemin başına gelenler ilgilendirir. Ben de Franco'ya karşı savaştım ama Franco savaşı kazanınca daha iyi bir hayata kavuştum. Dilenmek zorunda kalmadım. Şu küçük arabamda patlamış mısır satıyorum. Bunu şimdiki sosyalist hükümete borçlu değilim. Eskiden durumum çok daha iyiydi. Petrus'un insanların azla yetinmeleri konusunda söylediklerini hatırladım. Diretmenin bir yararı olmadığını düşünerek kalktım, başka bir sıraya geçtim. Petrus döndüğünde patlamış mısır satıcısıyla konuştuklarımı anlattım ona. İnsan kendini söylediklerinin doğru olduğuna inandırmak istediğinde birisiyle konuşmak çok işe yarar dedi. Ben İtalya Komünist Partisi üyesiyim. Senin faşist bir yanın olduğunu hiç fark etmemiştim. Faşistlik de nereden çıktı diye sordum öfkeyle. Düşünsene, kendisini Franco'nun iyi olduğuna inandırması için patlamış mısır satıcısına yardımcı olmuşsun. Belki nedenini hiç bilmiyordu ama şimdi biliyor. Evet ama İtalya Komünist Partisi'nin kutsal ruhun armağanlarına inandığını öğrenmek beni çok şaşırttı doğrusu. Petrus gülerek, aman kimse duymasın dedi. Yeniden havai fişekler atılmaya başlamıştı. Müzisyenler kendilerine ayrılan platforma çıkıp çalgılarını akort etmeye koyuldular. Şenlik başlamak üzereydi. Göğe baktım. Hava kararıyor, yıldızlar belirmeye başlıyordu. Petrus garsonlardan birine gitti. Şarap dolu 2 plastik bardakla döndü. Bardaklardan birini bana vererek şenlik başlamadan bir içki içmek uğur getirir dedi. Hadi iç biraz, patlamış mısır satıcısını unutmanı sağlar. Çoktan unuttum bile. evet unutmalısın. Çünkü onunla yaptığın konuşma tam bir yanlış davranış örneği. Hep insanları kendi inancımıza inandırmaya, dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmelerini sağlamaya çalışırız. Bizim inandığımıza ne kadar çok insan inanırsa, inandığımızın doğruluğunun o kadar kesinleşeceğini sanırız. Ama işin aslı öyle değil işte. Çevrene bak, büyük bir şölen başlamak üzere. Bir kutlama töreni, birçok şey birden kutlanıyor. Babanın kızını evlendirme umudunun, kızın evlenme dileğinin, damadın hayallerinin gerçekleşmesini kutluyorlar. Güzel bir şey bu çünkü hayallerine inanıyorlar ve hayallerinin gerçek olduğunu herkese göstermek istiyorlar. Kimseyi bir şeye inandırmak için düzenlenmiş bir şölen değil. O yüzden çok eğlenceli geçecek. Görebildiğim kadarıyla sevginin yürekten savaşını vermiş insanlar bunlar. Ama Santiago yolunda bana rehberlik yaparak sen de beni bir şeye inandırmaya çalışıyorsun Petrus. Petrus dik dik baktıktan sonra ben sana yalnızca ram alıştırmalarını öğretiyorum dedi. Ama ancak yolun gerçeğin ve hayatın senin yüreğinde olduğunu keşfedersen bulabilirsin kılıcını. Sonra yıldızların artık açık seçik görülebildiği gökyüzünü gösterdi. Tüm yıldızları bir araya getirebilecek hiçbir din yok olsaydı, evren koskocaman bomboş bir alana dönüşür, varlık nedenini yitirirdi. Her yıldızın ve her insanın kendi alanı ve kendi özellikleri vardır. Yeşil yıldızlar, sarı yıldızlar, mavi yıldızlar, beyaz yıldızlar vardır. Sonra kuyruklu yıldızlar, akan yıldızlar ve gök taşları, bulut, sular ve halkalar. Buradan baktığımızda birbirine benzeyen onca cisim görürüz. Oysa insan aklının alamayacağı bir alana yayılmış, birbirinden farklı milyonlarca şey var orada. Bir havai fişek daha atıldı. Çevresine saçtığı ışıktan gökyüzü bir an görünmez oldu. Gökten yere yemyeşil ışıltılar yağdı. Daha erken saatlerde hava aydınlık olduğu için yalnızca seslerini duyuyorduk dedi Petrus. Şimdi ışıklarını da görebiliyoruz. İnsanların fark edebileceği tek değişiklik bu. Az sonra gelin kiliseden çıktı. Çevresindekiler çığlıklar atıyor, avuç avuç pirinç saçıyorlardı. Gelin 16 yaşlarında incecik bir kızdı. Smokinli bir gencin koluna girmişti. Kiliseden çıkan topluluk meydana doğru ilerlemeye başladı. Çevremizdeki oğlanlar, işte albay orada, üf gelinin elbisesine bak, müthiş güzel diye aralarında konuşuyorlardı. Konuklar masalara oturdular, garsonlar şarap getirdiler ve orkestra çalmaya başladı. Patlamış mısır satıcısının çevresini çığlık çığlığa oğlanlar almıştı. Aldıkları mısırları oracıkta gövdeye indiriyorlar, boşalan kağıt torbaları yerlere atıyorlardı. En azından o gece dünyanın Logronluların umurunda olmadığını düşündüm. Ne nükleer savaş tehlikesi, ne işsizlik sorunu, ne insan kıyımları, hiçbir şey umurlarında değildi. O gece şenlik gecesiydi. Kasabalılar için meydana sofralar kurulmuştu. Herkes kendini önemli hissediyordu. Petrus bir televizyon ekibinin bize doğru geldiğini görünce yüzünü öbür tarafa çevirdi. Ama adamlar önümüzden geçip hemen yakınımızda oturan konuklardan birinin yanına gittiler. Konuğu hemen tanıdım. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İspanyol taraftarları coşturan Manolo'ydu. Söyleşi biter bitmez yanına gidip Brezilyalı olduğumu söyledim. Hemen kupanın ilk turunda İspanya'nın bir golünü nasıl saymadıklarını yana yakıla anlatmaya başladı. Meksika'daki Dünya Kupası'nda İspanya ile Brezilya arasında oynanan maçta hakem topun kale çizgisini geçtikten sonra dışarı çıktığını görmediği için İspanya'nın bir golü sayılmamıştı. O maçı Brezilya 1-0 kazanmıştı. Sonra da beni kucaklayarak Brezilya'nın yakında yine dünyanın en iyi takımı olacağını söyledi. Taraftarları coştururken arkan sahaya dönük oluyor, maçı hiç göremiyorsun dedim. Dünya Kupası maçlarını seyrederken hep dikkatimi çekmişti. O kadarı bana yetiyor. Taraftarları zafere inandırmak bana yetiyor. Sonra sanki o da Santiago yolunun rehberlerinden biriymiş gibi inançtan yoksun taraftar takıma kazanacağı maçı kaybettirir dedi. Çok geçmeden Manolo kendisiyle söyleşi yapmak isteyen başka televizyonculara yakalandı. Bense orada durmuş onun söylediklerini düşünüyordum. Santiago yolunu hiç yürümediği halde yürekten savaş vermenin ne demek olduğunu biliyordum. Petrus'un ağaçların arkasına saklandığını gördüm. Belli ki televizyon kameralarından tedirgin olmuştu. Ancak spot ışıkları kapatıldıktan sonra ağaçların arasından çıktı ve biraz rahatladı. İki bardak şarap daha istedik. Kendime bir tabak kanepe aldım. Petrus bazı konuklarla birlikte oturabileceğimiz bir masa buldu. Yeni evliler kocaman bir düğün pastasını kestiler. Herkes çığlıklar atarak alkışladı. Birbirlerini gerçekten seviyorlar herhalde dedim. Bizimle oturan siyah giysili bir adam elbette seviyorlar diye karşılık verdi. Başka bir nedenle evlenildiğini duydunuz mu? Aklıma Petrus'un patlamış mısır satıcısıyla ilgili söyledikleri geldiği için yanıtı kendime sakladım. Ama rehberim konuyu geçiştirmekten yana değildi. Ne tür bir sevgiden söz ediyorsunuz? Eros mu, Filos mu, Agape mi? Adamcağız Petrus'a boş boş baktı. Petrus yerinden kalkıp bardağını doldurdu. Kendisiyle birlikte yürümemi istedi. Yunanca'da sevgi anlamına gelen üç sözcük vardır diye söze başladı. Bugün iki insan arasındaki Eros'un aşkın bir belirtisini görüyorsun. Gelinle damat fotoğrafçılara gülümsüyorlar, tebrikleri kabul ediyorlardı. Onlara bakarak, görünen o ki bu ikisi birbirlerini gerçekten seviyorlar dedim. Üstelik aşklarının daha da büyüyeceğine inanıyorlar. Ama çok geçmeden baş başa kalacaklar, geçimlerini sağlamaya çabalayacaklar, ev kuracaklar, başlarına gelenleri paylaşacaklar. Aşkı yücelten ve soylu kılan budur. Oğlan askerliğini yapacak, kız büyük olasılıkla iyi bir aşçıdır ve çok iyi bir ev kadını olacaktır. Çünkü çocukluğundan beri bu rol için yetiştirilmiştir. Kocasına iyi bir eş olacaktır. Sonra çocukları olacak, birlikte bir şey yarattıklarını hissedecekler. Yürekten savaş verecekler, sorunlarla karşılaşsalar da hiçbir zaman gerçekten mutsuz olmayacaklar. Gel gör ki sana anlattığım bu hikaye farklı bir yola da sapabilir. Oğlan öteki kadınlara duyduğu tüm erosu, tüm aşkı dile getirmekte yeterince özgür olmadığını hissetmeye başlayabilir. Kız da kocasıyla birlikte olabilmek için parlak bir meslek yaşamından vazgeçmek zorunda kaldığını düşünmeye koyulabilir. Böylece birlikte bir şey yaratmak yerine ikisi de aşkı dile getirme olanağından yoksun kılındıklarını hissetmeye başlayabilir. İşte o zaman Eros, onları birleştiren ruh, yalnızca olumsuz yanını açığa vurmaya başlayacaktır ve Tanrı'nın insanlara sunduğu en soylu duygu bir nefret ve yıkım kaynağı olup çıkacaktır. Çevreme baktım. Eros, oradaki ilişkilerin birçoğunda vardı. Su egzersizi yüreğimin dilini canlandırmıştı, insanları farklı bir gözle görüyordum. Belki yolda yalnız geçen günler yüzünden, belki ram alıştırmaları yüzünden de ama tıpkı Petrus'un anlattığı gibi iyi bir Eros ile kötü Eros'un varlığını hissedebiliyordum. Ne tuhaf dedi Petrus aynı duyguyla. İster iyi olsun ister kötü, Eros'un yüzü iki insan için hiçbir zaman aynı değil. Yarım saat kadar önce sözünü ettiğim yıldızlar gibi Eros'tan kaçış yoktur. Birçok kez kendimizi dünyadan kopmuş, yapayalnız hissetmemize yol açmasına karşın Eros'un varlığına herkes ihtiyaç duyar. Orkestra bir vals çalmaya başladı. Konuklar orkestranın bulunduğu platformun önündeki küçük beton alana çıkıp dans etmeye başladılar. Alkol kendini hissettiriyordu. İnsanlar gittikçe daha çok terliyorlar, gittikçe daha fazla gülümsüyorlardı. Mavi giysili bir genç kız dikkatimi çekti. Sırf vals yapma fırsatını yakalamak için bu düğünü beklemişti sanki. Kendisine ilk gençliğinden beri hayal ettiği biçimde sarılacak biriyle dans etmek istiyordu. Gözü beyaz giysisiyle arkadaşlarının arasında hemen göze çarpan şık bir delikanlıdaydı. Oğlanlar sohbete daldıkları için valsin başladığının farkında bile değillerdi.